Medyaskop'tan herkese merhabalar. Bilim, bilgi ve demokrasi yayınında birlikteyiz bugün. Aylık bir program bu ve 3. bölümünü yapıyoruz şimdi. Yakın bir zamanda ben devraldım bu programı ve oldukça kıymetli bir program. Çünkü esas olarak aslında demokrasi ve laikliğin temelindeki kavramların bilimsel yöntemlerle de nasıl örtüştüğünü konuşuyoruz bu programda. 3. bölümü de usul üzerine ayırdık. Usulün ne olduğunu konuşacağız. Sabancı Üniversitesi'nden Emeritus Profesör ve Bilim Akademisi Kurucu Başkanı Ali Alpar ile birlikteyiz. Hocam merhabalar.
Merhabalar.
İyi pazarlar. Bir cümleyle ben özetlemeye çalıştım ama biraz yetersiz de bir özet oldu. Size soracağım aslında bu programın amacı nedir, bize siz anlatın ve usulü konuşmak neden önemli, biz niye bugün usul üzerine konuşacağız?
Şimdi ben bu programa iki farklı açıdan bakıyorum kişisel olarak. Birincisi, ben bir kariyeri bilimsel araştırma olan bir kişi olarak, yani bir bilim felsefecisi falan değilim ama işimi yaparken bilimsel yönteme aşinayım, bilimsel yönteme sadık kalmaya çalışıyorum. İkinci açım ise vatandaş olarak demokrasi üzerine, laiklik üzerine düşündüğüm zaman, hele Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu kriz ortamında demokrasi ve laikliğin temelini teşkil eden kavramların aslında bilimsel yöntemle bir benzerlikleri, bir örtüşmesi olduğunu görüyorum. Bu programda bu tema üzerinden gidiyoruz. Daha önceki iki programda ilkinin başlığı malumu ilan idi. Neden? Çünkü tartıştığımız şeyler aslında yeni bulunmuş şeyler değil. Herkesin bildiği, varsayılan ama sık sık telaffuz edilmeyen, bir takım incelikleri de olan konular. Onun için ilk programda malumu ilan dedik. Bu işlerin öteden biri, en azından demokrasinin geliştiği modern çağda üzerinde tartışılmış konular olduğunu, temel kavramlar olduklarının varsayıldığını vurguladık. İkinci program bilim ve sağduyuydu. Burada bilimsel yöntem tabii çok incelikli, ayrıntılı bir sistem. Ama bunun temeli günlük hayattaki sağduyuyla örtüşüyor. Neden? Çünkü sağduyu nedir? Dünya bilgisini, dünya dediğimiz şey tabii hem doğa hem de toplum. Dünya ile ilgili bilgiyi ancak tecrübeden, gözlemden, deneyden veya gözlemden, kanıtlardan, kendi tecrübelerimiz veya başka insanların tecrübesinden edinebiliriz. Dünya ile ilgili sağlıklı bilgi, üzerine davranışlarımızı inşa edersek hüsrana uğramayacağımız bilgi, insanlığın geçmiş tecrübelerinden yararlanmaktır. Bunu hani annemizin bize öğrettiği bebeklik adımlarıyla falan başlarız. Bu günlük sağduyu. Bilimsel yöntem bunun sadece insanın ve toplumun günlük dünyasından çok daha ötelere taşıyarak yine aslında esas olarak kanıtlara, gözleme, tecrübeye, deneye ve bunlar üzerine mantığa dayanarak bilgi inşa etmek. En güvenilir, en hakiki, yani yanlışlanabilir, doğrulanabilir, tahkik edilebilir bilgi, bu tarz gözleme, kanıta dayanan bilgi. Bunun da toplum alanına geldiğimiz zaman ahlak için, yani etik için, davranış için, siyasi arena için bir karşılığı var. Çünkü davranışların hepsinin temelinde bir algı, algı değil de bilgi olması lazım. Algı biraz yanıltıcı bile. En güvenilir davranışlarımızı ona göre oluşturacağımız bilgi ne tür bilgidir? Bu da yine işte günlük hayattaki sağduyunun karşılığı olan, kanıtlara dayanan, mantığa dayanan, akla dayanan bilgi.
Ve bu haftada usulü konuşacağız. Usulden kastımız nedir? Niye bunu konuşuyoruz hocam?
Şimdi usulün bilimde ayrıntılı bir karşılığı var. Yani yöntem dediğimiz şey. Burada benim yapmak istediğim toplumsal sözleşme, toplumsal tartışma, toplumsal karar verme. Buradan siyasi kurumların, sözleşmelerin inşası fikir yöntemi olarak neye dayanır? Usulle bunu kastediyor. Yani bir genel düşünme sistemi. Yani tabii ki buyruğa, birilerinin bir keramet icabı söylediği şeylere dayanmaması lazım. Toplumun şeffaflıkla tartışıp üzerinde anlaşabildiği bir çerçeveye dayanması lazım ve davranışların ve toplumsal tartışmanın seyri yine böyle akla, kanıtlara, mantığa dayanan bir çerçevede gitmesi lazım. Buna bir çeşit meta usul diyelim. Bilimde ayrıntılı olarak işte şu tür bilim dalında, şu tür deneylerde şöyle işler yapılır, istatistik böyle yapılır, kontrol böyle yapılır falan. Toplum hayatında bunların birebir karşılıkları yok. Ama zaten benim sözünü ettiğim şey de sistemin, yöntemin ayrıntılı adımları değil, bir bütün olarak tartışma, iş yapma, demokrasiyi yürütme adabının akılcı bir çerçeveye oturması. Buna bir çeşit meta usul, bütün toplumsal tartışmalar. Çünkü her bir spesifik alanda, mesela yargı alanı, hukuka girdiğiniz zaman daha dar tanımlı bir usul kavramı vardır. Son derece önemlidir. Ama bütün topluma göz attığımız zaman işte yargı alanında ekonominin düzenlenmesi, günlük tartışmalar, şeffaflık, hesap verme vesaire alanlarında da yine hepsinde ortak bir çerçeve olarak akla ve kanıtlara dayanmak önemli. Usulle bunu kastediyorum.
Niye yarıyor peki usul? Özellikle adaletten bahsettiniz ya, hukuktan.
Evet. Şimdi hukuktaki usule bakarsak bir kere temel bir şey vardır. Bir hukuki tartışma, içerik, esas ne olursa olsun önce usule uygun olmak zorundadır. Tartışmanın, yargının usule uygun olmaması, varılan sonucun doğru veya yanlış olduğu tartışmasına bağımsız olarak usulüne göre yapılmamışsa geçerli sayılmaz. Bunun bir sebebi var. Usul tabii nihai olarak adil, yargı bağlamında adil karar vermek. Ama ondan önce birçok durumda, birçok toplumda, birçok zamanda, hemen hemen her zaman kanunların bütününe bakıldığında usulün pek de adil sonuçlara varmayan tarafları da olabilir. Ama bir usul vardır. Yani mutlakiyet rejimlerinde de, despotluklarda da bir usul vardır. Şöyle yapılır, böyle yapılır. Şimdi o usule baktığınız zaman çoğu zaman demokrasi bakışıyla o usulün hiç de tarafsız, adil olmadığını, çünkü kanıtlara bakmadığını vesaire görürsünüz. Ama adil olma, gerçeğe ulaşmaya çalışma ve gerçeğe ulaşmak açısından verimli olma ideal ereği usulün. Ondan önce kötü bir usul bile olsa hiç usul olmamasına göre bir işlevi var. Nedir? Bir düzen sağlıyor. Prosedürün nasıl işleyeceği konusunda. Eğer keyfilik yoksa, yani o usul kötü bir usul bile olsa her davada aynı usul herkese uygulanıyorsa, o zaman ayrıca bir tutarlılık sağlıyor falan.
Ama eşitlik de sağlıyor işte buradan, değil mi?
Eşitlik de sağlaması beklenir. Yani şimdi akılcı bağlamda mantığa uygun giderseniz gerçeğe uygun, gerçekten ne olduğunu ne kadar zor olursa olsun değerlendirmesi lazım. Yine yargı bağlamında konuşsak, o zaman tarafsız bir şekilde tanıkları, kanıtları toplaması lazım vesaire. Bu daha iyi, ideal, adil usul. Demokrasi içinde ideal olacağım usul bu analoji üzerinden gideceğiz. Ama oraya varmadan kötü bir usulün bile bir minimal işlevi var. düzen sağlıyor. Yani prosedürü yönlendiriyor. Nispeten kısa zamanda kötü kriterlerle bile olsa bir karara varılmasını sağlıyor ve o yargı rejimi tamamen keyfi değilse tabii bir dava ile öbür dava arasında tutarlılık sağlıyor ki bu da birçok yargı rejiminde işte içtihatlara bağlı kalmak, yüksek mahkemelere uymak falan gibi ayrıca perçinlenir. Şimdi başka bir usul önemli olduğu nokta toplanma usulleri, toplantı usulleridir. Yani bir toplulukta müzakere edilecekse birisi müzakereyi yönetir. Söz alma adabı vardır. Söz almadan konuşmamak gerekir. Konunun dışına çıkmamak gerekir. İşte bu konuda yeterince konuştuk, artık oy verelim denir vesaire. Böyle usuller vardır. Bu usullere de her zaman riayet edilmez. Riayet edilirse o toplantı verimli olur. Yani kısa zamanda işte bir karar varılacak mı, varılamayacak mı, ne noktadayız bilmiyorum, bilmiyorum. Bir, hiç olmazsa kısmi bir sonuca varılır. Bütün bunlar tabii bir düzenleyici fonksiyonu var. Bir de iyi çalışan kuralların gerçekten problem çözücü bir fonksiyonu var usulü. O ikincisinin olması için işte her zaman kanıtlara gerçeği aramaya zordur bu. Zor da olsa çok kompleks problemlerle karşı karşıyayız. Ama buna bağlı kalmak önemli. Mesela toplantı adabı ile ilgili bir gözlemimi söyleyeyim. Kültürün genellikle böyle usul meselelerine, kanıtlara fazla itibar etmediği, canım işte bizde de böyle, bu da bizim arkadaşın mahkemesi falan gibi şeylerin yaygın olduğu ülkelerde, toplumlarda veyahut da kurumlar bazında toplantıların niteliği seyri farklıdır. Yani iyi yönetilmeyen, usule sadık kalınmayan bir toplantıda herkes yanındakiyle gevezelik edebilir, dedikodu yapabilir. Çok rastlanır buna. Yani ben farklı kurumlarda birçok toplantıya katılıyorum. Hı hı. Bazı kurumlarda toplantılar işte bu toplantı usulüne uygun şekilde yürüyor. Bazı kurumlarda da herkes aynı anda konuşuyor mesela. Çok basit toplantı usulü. Bu mantıklı bir şey değildi. Yani herkes bir arada konuşursa kimse birbirini duymuyor. Oradan da bir sonuca varmıyorsunuz. Yahut da başka bir yani iyi kurumların, iyi bir sosyal siyasi kültürün olmadığı yerlerde veya aynı toplumun içerisinde farklı kurumlarda bir takım toplantılar gerçekçi toplantı değildir. Yani orada gündemdeki konu her neyse toplantıyı çağıran toplantının başkanı bu böyle arkadaşlar biz bunda şöyle karar alacağız der. Kimse de konuşmaz kafasını sallar. Ondan sonra kurum adına tırnak içinde görüş bildirir. Ama orada da bir usul var. Yani başkan ne diyorsa o olur. Bu da bir usul.
Yani iyi kötü usul usuller var, iyi usuller var. Olması gerektiği gibi usuller var. Evet. Anladığım
kadarıyla. Benim burada kastettiğim olması gereken usul spesifik işlemlerde mesela yargıda, toplantılarda falan olduğu gibi toplumun genelinde de olması gereken usul kanıtlara dayanan, kanıtlı bilgiye dayanan, mantıklı çıkarıma dayanan çalışma tarzıdır.
Başka nasıl kriterler var? Neye dayanmalı usul? Biraz bahsettiniz ama.
Yani tekrar bilimsel yönteme dönersem, oradan analojiyle gidiyorum. Ne önemlidir? Bilginin temelinin tecrübe olması. Yani dünyaya, toplum dahil, dünyaya bakmadan, dünya hakkında güvenilir bilgi edinilemez. Bu bir. İkincisi, bunun sağlaması yapılır. Yani bilimdeki anlamıyla bir iddianız varsa, bir hipoteziniz varsa, bunu doğru mu yanlış mı olacağını, olduğunu gösteren bir gözlem veya deney önerilir. Bunun sizin tahmininizin o gözlem veya deney yapılmadan önce yanlış olabileceğini zımnen kabul edersiniz. Yani pek bu bir buyruk değil, bir tahmin. Ondan sonra da bunu bir tek kişi yapmaz. Yani bir grup bir deneyi yapar, belki 100 kişinin katıldığı bir deney yapılır. Onun analizi, sonuçları, neyin gözlendiği, sonucun nasıl çıkarıldığı herkese açıktır, yayınlanır. Ve eninde sonunda başka bilim insanları başka gruplarda aynı gözlemi tekrarlarlar. Yani bir sınama vardır. Bunlar usul için önemli. Bunun demokratik hayattaki karşılığı kuvvetlerin ayrılığı, denge ve denetleme denen şey. Yani bir iddia varsa ve bu iddianın gerçek olduğu tırnak içinde bir takım gözlemlere dayandığı, bir takım gerekçeleri olduğu ortaya konuyorsa, bu iddiayı yapanın boş bir iddianın ötesinde kanıtlarını söylemesi lazım. Bunların toplumun diğer kesimlerine, diğer organlarına açık olması lazım. Onların da bu konuda destekleyen veya itiraz eden görüşlerini yine kanıtlara dayanarak incelemeleri lazım.
Genel kurallar var, bir de istisnalar da var. Şimdi nasıl tartılmalı usulde bunlar?
Şimdi bu önemli bir konu. Şimdi bir mantık açısından bakalım. Çünkü iyi usulün içerisinde mantık olması lazım. Mantık da her şey veya herkes için doğru olduğu söylenen bir önerme, bir söylem. Eğer o herkesin içerisinde bir kişi için geçerli değilse, yani bir tane istisna varsa, o zaman o kaide onun herkes için geçerli olduğu doğru değildir. Çünkü bak bu birisi var, bunun için doğru değil. Bu çok önemli. Şimdi Türkiye'de de rastlamışızdır, başka ülkelerde de bir boş bir laf var. İstisnalar kaideyi bozmaz diye. İstisnalar kaideyi bozar. Peki, kaide diye bildiğiniz bir şey var ama ona ters bir şey gördünüz. O zaman şu soruyu sormanız lazım. Bu mantık değil, bu gözlem bilimle ilgili. Şunu sormanız lazım. O kaideye şunlar şunlar uyar diye listelediğiniz kişiler veya durumlar veya şartlar bu istisna içinde aynen geçerli mi? Yoksa bu istisnada söz konusu olan durum, olay farklı şartlardan mı oldu? O farklı şartlarda kaide dediğiniz şey o şartlara hitap etmiyor, o başka bir şey. Yani bilimde bu daha önce yapılmamış, gözlenmemiş deneyler farklı alanlarda yapıldığında eskiden milyon kere doğru olduğu görülen bir şeyin bu kez yanlış olduğu görülebilir. Ama eskiden doğru olduğu aynı nesneler için değil, başka bir durum veya başka bir nesne için. Mesela Newton mekaniği son derece güvenilir. Yani bütün mekanik teknolojimizin büyük ölçüde üzerine inşa edildiği, astronomi bilgimizin, işte fiziğin büyük kısmının üzerine inşa edildiği defalarca yanlışlanmamış, doğrulanmış bir şeydir. Ama çok hızlı, ışık hızına yakın hızlara gittiğiniz zaman o mekanik yasaları farklı oluyor, aynı olmuyor. Bundan sonuç ne? Bir kaide olarak Newton mekaniği yanlış değil, bu yeni gördüğümüz de Newton mekaniğine bir istisna değil, yeni bir durumda farklı bir yasanın geçerli olması. Mesela toplum hayatında sık sık sözü geçen evrensel insan hakları. Evrensel insan hakları herkes için vardır, doğrudur. Değil mi? Kaide bu. Ama bu kaidenin çerçevesi olan herkes modern zamanlarda bile yavaş yavaş değişti. Eskiden siyasi haklara, genel insan haklarına sahip olanlar, köle olmayan erkek, hatta belli bir yaşın üstünde ve daha da öncesinde belli bir miktar toprağı veya serveti olan insanlar. Bunların dışında bir köle veya bir kadın aynı haklara sahip değildi. Ama bu kaidenin, yani o zamanki herkesin istisnası sayılmıyordu. Çünkü kadınlar ve köleler herkese dahil değil. Onun için bir kaide kaide ise kim için? Şimdi geldiğimiz durumda insan hakları evrensel. Çok yeni bu kavram. Ama evrensel. Şimdi artık hangi yaştan, hangi cinsten, hangi cinsel tercihten, işte hangi sınıftan olursa olsun, ilke olarak insan hakları herkes için. O herkes de gerçekten herkes. Yani bütün insanlar insan hakları kavramına giriyor. O zaman herhangi bir türden bir adet insana insan haklarını ihlal eden bir davranış sergileniyorsa bu kaideyi bozar. Orada insan hakları uygulanmıyor demektir.
Peki kişiler ne kadar önemli? Şimdi bilimde kim olursa olsun bilimsel bilginin çıkacağı ağız olarak Nobel ödülü bir bilim insanı olsa dahi bir kanıt bekliyoruz. Değil mi? Yani usul evet. için kim tarafından söylendiği, kim tarafından geldiği önemli midir?
Bir mantık kuralı olarak değildir. Mantıkta ad hominem denen, yani adamına göre lafı tartmak diyebileceğimiz bir safsata var.
Ne demek ad hominem?
Ad hominem işte hominem yani kişi, insan demek. Ad hominem kişiye göre değerlendirme demek. Kişiye göre değerlendirmek yani bir lafı, o laf doğru mu değil mi? Dünyada o lafın karşılığı var mı? Neden bahsediyorsa mesela taşlar yukarı değil aşağı düşer. Bunun kanıtı tabii dünyada bol bol var. Ama lafın ne dediğine bakmayayım da bunu kim diyor? Düşmanım diyorsa taşlar aşağı düşer de dese ben buna yanım. Çok abartıyorum tabii. Ama ad hominem bir lafı kimin söylediğine göre katılmak veya katılmamak. Şimdi deminki örnek fizikte Nobel almış bir bilim adamı yeni bir hipotez ortaya atsa yahut deneyciyse yeni bir deney yapsa bunu yayınlasa yani insan psikolojisi toplum yapısı icabı kredisi çok yüksek olur. Yani bilim insanları da tabii insan buna hemen insanlar yazılırlar aynı teori üzerine hesaplar yapmaya başlarlar falan çünkü onu Nobel ödülü sahibi birisi söyledi. Bu insan davranışı. Şimdi burada sözünü ettiğim şey bu değil. Bir mantık değeri yani uzun vadeli bir ilke olarak burada da bir ad hominem hata var. Yani büyük adam söyledi diye peşine inanıyorsunuz. Halbuki her zaman dediği şeye bakmak lazım. Nitekim bilim tarihinde de çok önemli bilim insanlarının tahminlerinin, kestirimlerinin, hipotezlerinin bir süre itibar gördükten sonra esas kıstas olan deneye, gözleme bakılarak yanlışlandığının örnekleri var. Bu, yani bunu şunun için söylüyorum. Burada konuştuğumuz değerler, isterseniz bilimde olsun, isterseniz demokrasi ve laiklikte olsun, tabii idealler, gerçek hayatta bunlar öyle kendiliğinden, işte demokrasinin kuralları şunlardır, bunlardır, gerçeklere uygun, kanıtlara uygun yapalım demekle, sadece demekle olmuyor. Sadece bir kişinin, bir grubun, bir partinin söylemesiyle de olmuyor. Bunlar etrafında bir toplumsal sözleşme olmasıyla dahi olmuyor. O sözleşmenin takibi, yani farklı taraflarla birbirlerinin, çok nadiren kendilerinin hatalı söylemlerini bu atomine takılmadan, yani ne söyleniyor, dünyada karşılığı var mı, onun kanıtlara dayanarak tartışılması lazım. Ve birisi bir şey söylüyorsa ve onu yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bir başkası düşünüyorsa, onun da yine kanıtlara dayanarak aynı şartlarda bu dediği şey doğru mu, değil mi diye üzerine gitmesi lazım. Bu kendine olan bir şey değil. Bu toplumun hem kurumlarına hem kültürüne yavaş yavaş inşa edilen, inşa edilmesi gereken bir şey. İşte buna da denge ve denetleme diyoruz. Yani bilimde nasıl farklı gözlemciler, deneyiciler aynı konuyu tekrar tekrar sorgularlar. Bir artık makul bir yeterince yani 100 kere, 200 kere ya bazen 3 kere, 5 kere yeterince ihtar edici sonuçlar bulursanız biter. Ama ne demek ki başkaları da devreye girecek. Başka kurumlar, başka bakışlar. Buna işte İngilizce'deki lafıyla checks and balances, Türkçe'de kurumlar açısından bunun uygulaması kuvvetlerin ayrılığı olarak, ama yapılan iş açısından da tam çevirisi denge, birbirini dengelemek ve denetleme ile kuruluyor. Bunu yaptığınız zaman çok taraflı bir tahkikle, gerçek mi değil mi diye bakmayla, onun üzerinden toplumsal tartışma yürüyor ve o zaman da işte kaideyi geçerli olmadığın şartlara genellemek veyahut da ad hominem'e dayanarak benim siyasi düşmanım söylediği her şey yanlıştır veya bizim liderimizin, reisimizin söylediği her şey doğrudur söyleminden kaçmak mümkün oluyor.
Siz ideal dünyadan bahsediyorsunuz ama bu ad hominem de demişken, Türkiye'de özellikle toplumsal konulardaki tartışmalarda böyle bir durum gözlüyoruz değil mi? Özellikle de popüler isimler üzerinden son yaşananlara baktığımızda biraz kişinin kendisine göre de tepkiler çıkıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz ne dersiniz?
Tabii yani Türkiye'de şimdi değil, Türkiye'de her zaman böyleydi. Türkiye'de mevcut siyasi kriz sadece bu keyfi davranışın artık üstü örtülmez, açık şekilde ve çok yaygın olması. Yoksa her dönemde Türkiye'de de başka birçok ülkede de yani siyasete demagoji denen bir şey var. Demagoji demek işte mantık, kanıt vesaire kurallarını ihlal eden ama bu da çok açık seçik görülmeden yutturan sapsataydı argüman var. Bunlar her zaman var. Her zaman vardı. Ayrıca yani demokrasinin ideal işleyişiyle gerçek hayattaki durum, bu demokratik hakların, insan haklarının yahut basit mantığın ihlali dünyanın her toplumunda her zaman oluyor. İnsanların çok kolay kaçabildiği bir nokta bu. Yani günümüze bakalım, dünyanın tırnak içerisinde daha ileri demokrasi denen kurumları, daha eski kuvvet ararlığının daha oturmuş olduğu toplumlarında bile bir büyük popülist dalga var. Yani halkı ve birbirini aldatmaca dalgası var. Yani nihayet Amerika Birleşik Devletleri'nde bir alternatif doğru lafı çıktı değil mi? Ne fark var Türkiye ile başka ülkelerde? Bir derece farkı var. Yani daha yerleşik bir denge denetleme usulünün olduğu toplumlarda farklı taraflar daha çabuk devreye giriyor. Biraz daha demokrasi rayından çıkmaktan korunuyor. Demokratik adabın, usulün o kadar yerleşmediği ülkelerde sapsatalar çok daha kolay yutturuluyor. İnsanlara kim olduklarına göre değer biçiliyor. Daha doğrusu insanlara biçilen değere göre laflarına değer biçiliyor. Lafların doğruluğu kişiye bağlanıyor vesaire.
Vaktimiz de azalıyor. Şunu sorayım geçmeden. Toplumsal bir sözleşme halinden bahsediyorsunuz. Bunun ne demek olduğunu biraz açmanızı rica edeceğim ve usulleri kim belirlemeli, kim belirler ve nasıl belirler?
Şimdi toplumsal sözleşme, işte biliyorsunuz Rousseau'dan beri gelen bir kavram bu. Açık seçik bir genellikle toplum bir araya gelsin, bir işte kuralları yeniden inşa etsin olmuyor. Bazen büyük tarihi dönemeçlerde rejim değişikliklerinde oluyor. Daha çok modern toplumlarda anayasa yeniden yazılırken oluyor. Anayasa ve önemli kanunlar. Türkiye'de böyle bir gereklilik içerisinde uzun zamandır. Yani bir sonunda bir anayasa bulma sürecinin arkasında bir çaba, bir organizasyon, bir gayret, bir süreç oluyor. Onun sonunda ortaya çıkan anayasa veya başka yasalar sözlü olarak bir takım kuralları yazıyorlar. O bir sözleşme aslında. Özellikle eğer gerçekten o kanun toplumun katılımıyla hem parlamento içerisinde hem de parlamento dışındaki toplumun katılımıyla yapılmışsa Arkadaki süreç, o kanun hazırlamasına giden süreç, toplumun kendi içinde tartışarak bir sözleşme yapması demek. Sonunda çıkan da toplumun ondan sonraki hayatını düzenleyecek bir sözleşme oluyor. O sözleşmenin doğru uygulanması veyahut da eksik taraflarının görülmesi karşısında o toplumun hem kuvvetler ayrılığı üzerinden hem de parlamenter sistem üzerinden yeniden yasaları değiştirme, katılım olarak değiştirme imkanı olması lazım. Bakın bütün bunlara baktığınızda hepsinin arkasında bir tartışma. Nasıl bir tartışma? Keyfi bir tartışma değil, bir kanıtlara dayanan, mantığa dayanan, neyi nasıl yaparsak eskiden iyi olmadı, onun yerine şöyle yaparsak daha iyi olur. Bu aklın, mantığın ve ortak akıl bazında tartışmanın işte o toplumsal sözleşme denen şeyin de usulü olduğunu bence gösteriyor.
Peki usule aykırı davranılır mı?
Tabii davranılır. Yani insan davranışları çok. Yani ister istemez hem kişisel hayatımızda hem de toplum içerisinde, yani sosyal psikoloji, siyasi psikoloji içerisinde insanlar çoğu zaman rasyonel davranmıyorlar. Çoğu zaman da rasyonel davranıyorlar çünkü içgüdüleri, geçmişteki tecrübeleri belli konularda onlara yol gösteriyor. Ama bu biraz akıl meselesi, biraz da bilinç meselesi. İnsanlar çoğu zaman, yani bazen diyelim, otomatik davranışlar yapıyorlar, yaptıklarının bilincinde değiller. Bazen de bilinçlerini, iradelerini emanet ediyorlar. Yani ben filanca cemaate, falanca siyasi partiye, filanca ideolojiye mensubum. Bu ideolojinin de bir kitabı var. Hatta o kitabı da ben okumayacağım. Onu yorumlayan parti şefi veya hoca veya her kimse ne diyorsa ona bakacağım. Bunu dediğiniz anda tabii o zaman sistematik olarak hem bilinçli hareket etme imkanından hem de iradeden vazgeçmiş oluyorsunuz. Bu da yaygın. Ama çoğu zaman da herhangi bir bilinç olmadan. Fakat dönüp geriye baktığınızda yahut da konu sistematik bir şekilde toplumun gündeminde olduğunda işte o zaman toplumun ortak katkısıyla, ortak usulüyle ne yapacağımıza bakmak lazım. Onun keyfi olmaması lazım.
Peki toplumun...
O keyfi...
Buyurun, buyurun devam edin. Kesmeyin bunu. Buyurun.
Yani işte demokrasiyle keyfi rejimler arasındaki fark bu bilgi meselesinde ortaya çıkıyor. Çünkü tek bir kişi bir şey her konuda karar verdiği zaman acaba doğruyu biliyor mu? Acaba bizi kandırıyor mu? Acaba kendisini de kandırıyor. Yani bir bilememek var, cehalet var, liyakatsizlik var. Bir de çıkarları için bilinçli olarak yalan söylemek var. Bunların hepsi herkes için mümkün. Ama herkes tartışmaya dahil olursa ister istemez bakış açıları, çıkarları değişik olduğunda farklı noktaları göreceklerdir. Ondan sonra bir ara noktaya uzlaşmalara varmaları için hepsi için kabul edilebilir kriterlerle neyi yaparlarsa ne olması beklenir. Ekonomiyi düzeltirken şu tedbiri alırsan ne olur? Bu konuda bir uzmanlığa da dayanan, yani herkes her konuda uzman değil. Dolayısıyla bir kişiyi ve bir hiyerarşiyi, bir partiyi aşan bir tartışma olması lazım.
Toplumsal bir usulden bahsediyorsunuz. Bütün toplumun, toplumsal hayatın, affedersiniz, usulü nasıl olmalı diye geniş bir soruyla bitireceğim yayını. Nasıl olmalı bir toplumsal hayatın usulü ya da tek bir formül mü vardır?
Tek bir formül yoktur. Ama neyden vazgeçilmez? Nasıl olmamalı? Nasıl olmalı? O şekilde söyleyelim. Böyle olmazsa olmaz. Yapılacak işlerin elden geldiği kadar toplumu ve dünyayı iyi anlamaya dayanan, aklını kullanan bilgiyle yapılması lazım. Elden geldiği kadar diyorum çünkü dünya çok kompleks. Bu bilgide eksiklikler olabilir. zaman içinde değişebilir. Mesela bu salgınla ilgili dünyanın bütün ülkelerinde çok dinamik değişmeler oluyor. Onu her zaman doğru okumak veya bir sonra ne olacağını kestirmek bilim adamları için de her zaman mümkün olmuyor. Ama bir takım genel geçer şeyler var. Yani yapılacak politikaların gerekçelerinin açıklanması lazım. Halkın güveninin kazanılması lazım ki buna uysunlar. Yani şeffaflık, arkasındaki bilginin nereden geldiği, işlerin kanıta, bilgiye, mantığa göre yapılması. Bu olmadığı zaman eninde sonunda işler sarpa sarıyor ve bunun olması için de katılım lazım. Çünkü tek bir kişi her şeyi bilemez. İnsanların, uzmanların görüşlerine dayanarak inanılır bilgiye ulaşabilmeleri lazım. Ve ona göre yol çizmeleri lazım. Bu her zaman bir ideal. Ama buna yaklaşabilmek için de çok taraflı bir tartışma lazım. Usul olarak da her zaman kanıta bağlı kalmak. Esas alınarak.
Bir de yani toplumsal adalet olarak soruyorum ama devletler için ayrı adalet için az önce bahsetmiştiniz mahkemelerden. Devletler arası ilişkilerde de aynı kriterler geçerli mi usul için sizce?
Geçerli olması iyi olurdu ama devletler için beklenen ahlaklı diyelim davranış kriterleri pek ortada yok. Yani son dönemde işte uluslararası müzakerelerin Birleşmiş Milletler gibi örgütün ortaya falan çıkması bile sınırlı bir etki yapıyor. Yani kişilerden beklenen sorumluluk, ahlaki sorumluluklar, haklara riayet mesela, devletler için daha bir formaliteler düzeyinde kalıyor. Yine de kısmi bir işte şunu yapmadan mesela savaş içerisinde yine de bir takım hakların ihlali, savaşta doğru davranış kuralları var. O çok daha zor bir problem.
Yani usul yani, konusunda ideal dünyadan oldukça uzağız gibi görünüyor, öyle mi?
Hep öyle olacak, hep öyle olacak. Onun için de usulün içerisinde şeffaflık ve katılım lazım ki birbirimizi sınayalım, birbirimizi dengeleyelim, denetleyelim. Ne açıdan doğru bilgiye ulaştık mı, eksiğimiz ne, daha sağlıklı tahmin nedir, neye göre ne yapacağız?
Profesör Doktor Ali Alpar, bence çok keyifli bir sohbet oldu. Çok çok teşekkürler bu haftaki bölüm için de. Önümüzdeki ayda devam edeceğiz bu yayınlara. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Evet, önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere Ali Alpar'la bu program için. Bu haftaki bölümde usulün ne olduğunu konuştuk. Bilim, Bilgi ve Demokrasi yayınında Bilim Akademisi işbirliğiyle de hazırladığımız ve Sabancı Üniversitesi'nden Emeritus Profesör ve Bilim Akademisi'nin kurucu başkanı Ali Alpar'la yapıyoruz bu programı. Sizler de takipte olun. Her ayın son pazarı Ali Alpar'la birlikte bu ekranlarda olacağız. Sizlerden, izleyicilerimizden ricamız ayrıca yayınlarımızı lütfen beğenin, paylaşın, yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Bizler de bu sayede çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Bize bu linklerden destek olabilirsiniz. Güzel pazarlar olsun herkese.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.